Gülün Adı, Umberto Eco, 32. Ayrım. Ne duydum, ne gördüm. Yalnızca ilk anın duygularının her türlü anlatımdan yoksun olduğunu anımsıyorum. Çünkü dilim ve zihnim bu tür duygulanımların nasıl adlandırılacağı konusunda eğitilmemişti. Başka bir zamanda ve başka yerlerde işittiğim, kesinlikle başka amaçlarla söylenmiş ama o anda duyduğum sevince uygun düşen, sanki bu sevinci dile getirmek için doğmuş gibi başka içsel sözcükleri anımsadım sonra. Belleğimin gizli köşelerine itilmiş sözcükler dudaklarımın yüzeyine yükseldiler. Bu sözcüklerin kutsal betikte ya da ermişlerin sayfalarında bambaşka, çok daha aydınlık gerçeklikleri dile getirmek için kullanıldıklarını unuttum. Ama ermişlerin sözünü ettikleri sevinçlerle o anda sarsılmış ruhumun duymakta olduğu sevinçler arasında bir ayrım var mıydı gerçekten? O anda hep tetikte olan ayırt etme duygusu yok olmuştu içimde. Bana öyle geliyor ki bu tam anlamıyla kimliğin uçurumlarında kendinden geçişin belirtisidir. Birden genç kız bana mezmurda sözü edilen kara ama alımlı bakire gibi göründü. Kaba kumaştan eprimiş, göğsü utanmasızca açık, küçük bir giysi giyiyordu. Boynunda da sanırım çok bayağı renkli taşlardan yapılmış bir gerdanlık vardı. Ama başı bir fil dişi kule gibi ak boynun üstünde onurla yükseliyordu. Gözleri Hesebon havuzları gibi duru, saçları kırmızımsıydı. Saç örgüleri bir keçi sürüsü gibi görünüyordu bana. Dişleri derede yıkanıp çıkmış koyun sürüleri gibiydi. Tümü de çift çiftti. Böylece hiçbiri arkadaşının önünden gitmiyordu. Elimde olmaksızın. Ne güzelsin sevgilim, ne güzelsin diye mırıldandım. Saçların gılat dağı eteklerindeki keçi sürüleri dudakların kırmızı ibrişime benziyor. Yanakların nar parçası. Boynun üstüne bin kalkan asılı Davud'un kulesi gibi. Şaşkın, kendimden geçmiş, tan gibi karşımda ışıyan, ay parçası gibi güzel, güneş gibi parlak, bir kalenin düzenli ordusu gibi ürkütücü bu yaratığın kim olduğunu soruyordum kendi kendime. Sonra o yaratık daha da yaklaştı bana. O zamana değin göğsüne bastırmakta olduğu koyu renkli çıkını bir köşeye attı. Elini kaldırıp yüzümü okşadı. Daha önce işitmiş olduğum sözcükleri bir kez daha yineledi. Ondan kaçsam mı yoksa ona daha mı yaklaşsam bilemezken, başım Joshua'nın borazanları Jeriho'nun duvarlarını yıkacakmış gibi zonklarken, ona dokunmaktan korkar, hem de ona dokunmak isterken büyük bir sevinçle gülümsedi. Mutlu bir dişi keçi gibi boğuk bir inilti çıkardı. Göğsünün üstünde giysisinin önünü kapatan bağcıkları çözdü. Giysiyi bir gömlek gibi bedeninden sıyırdı ve önümde tıpkı cennet bahçesinde Havva'nın Adem'in karşısında durduğu gibi durdu. Hafifçe öne çıkık, belli belirsiz kabarık, basık ama yassı olmayan göğüsler de güzeldir diye mırıldandım. Ubertino'dan duymuş olduğum sözleri yineleyerek, çünkü göğüsleri bana iki geyik, zambaklar arasında otlayan ikiz karacalar gibi göründü. Göbeği içi şarap dolu yuvarlak bir kadeh, karnı zambaklarla çevrili bir buğday yığını gibiydi. Ey kızların parlak yıldızı! Ey kapalı kapı! Bahçeler çeşmesi! Ey içinde kokular saklayan tapınak! Renkler tapınağı! Farkına varmadan kendimi onun bedeninin üstünde buldum. Onun ısısını ve daha önce hiç bilmediğim merhemlerin keskin kokusunu duyuyordum. Evlatlarım! Çılgın sevi gelince, insanın elinden hiçbir şeye gelmez sözlerini anımsadım ve içine düşmekte olduğumu hissettiğim tuzak, ister düşmanın tuzağı, ister tanrısal bir bağış olsun, artık beni yöneten dürtüye karşı koymak için hiçbir şey yapamayacağımı anladım. Ah, gücüm tükeniyor diye bağırdım. Bitkinliğimin nedenini görüyorum ama ondan sakınamıyorum. Çünkü dudaklarından bir gül kokusu yayılıyordu. Sandaletli ayakları güzeldi, bacakları sütün gibiydi. Kalçalarının yuvarlaklığı da yontucu elinden çıkmış sütunları andırıyordu. Ey aşk, ey zevklerin kızı, kral bile senin saç büklümlerinin tutsağı oldu diye mırıldanıyordum kendi kendime. Onun kolları arasındaydım. Birlikte mutfağın çıplak zemini üstüne yuvarlandık. Kendi istemimle mi yoksa onun hileleriyle mi bilmiyorum. Kendimi çömez kılığından sıyrılmış buldum. Bedenlerimizden utanç duymuyorduk. Her şey iyiydi. Beni ağzımdan öpüyordu. Aşk oyunları şaraptan daha lezzetliydi. Kokuları hoştu. İnciler arasındaki boynu, küpeler arasındaki yanakları güzeldi. Ne güzelsin sevgilim. Ne güzelsin. Gözlerin tıpkı güvercin gözleri diyordum. Bırak yüzünü göreyim. Bırak sesini duyayım. Sesin uyumlu çünkü yüzün büyüleyici. Beni aşktan çılgına döndürdün. Bacım benim. Bir bakışla boynundaki tek bir zincirle çılgına döndürdün beni. Dudaklarından bal damlıyor. Dilinde bal ve süt var. Soluğun elma gibi kokuyor. Memelerin salkımlara benziyor. Üzüm salkımlarına. Damağın nefis bir şarap gibi doğruca sevgime akıyor. Sevgimi besliyor. Dudaklarımdan, dişlerimden taşıyor. Bahçe fıskiyesi, sümbül, safran, hint kamışı, tarçın, mür, öde ağacı, petekli balımı yiyor. Şarabımla sütümü içiyordum. Kimdi o? Kimdi o tan gibi yükselen, o ay parçası gibi güzel, güneş gibi parlak, sancaklı bir ordu gibi korkunç? Ey Tanrı! Ruh kendinden geçince biricik erdem gördüğünü sevmektir. Doğru değil mi? En yüce mutluluk sahip olduğuna sahip olmaktır. O zaman sevinç dolu yaşam kaynağından içilir. Daha önce söylenmemiş miydi bu? O zaman şu ölümlü yaşamın ardından bitimsizliğin melekleriyle birlikte yaşayacağımız gerçek yaşamı tadar insan. Bunları düşünüyordum ve bana öyle geliyordu ki kız beni anlatılmaz hazlara boğarken kehanetler gerçekleşiyordu. Tüm bedenim tek bir göz gibiydi. Bir bakışta önümü, arkamı, çevremdeki her şeyi görebiliyordum. Ve anladım ki daha önce bir başka şeyden söz edildiğini sanarak işittiğim gibi birlik ve sevecenlik, iyilik, öpüşler ve kucaklayışlarla aynı anda doğar sevgiden. Yalnızca bir an, sevincim doruğa ulaşırken belki de sen kimsin diye soran ruha, sonunda şeytanca doğası içinde kendini gösteren, ruhu kıskıvrak yakalamayı ve bedeni kandırmayı bilen, öyle şeytanının, üstelik gece vakti içime girişini yaşamakta olduğum geçti aklımdan. Ama hemen aslında kuşkularımın şeytanca olduğuna, çünkü hiçbir şeyin o anda yaşamakta olduğum, tadı her an artan şeyden daha doğru, daha iyi ve daha kutsal olamayacağına inandım. Şaraba katılan bir damla suyun dağılıp, şarabın rengini ve akkor haline getirilmiş demirin özgün biçimini yitirip, erimiş ateşe dönüşmesi gibi, güneş ışığıyla doyurulmuş havanın baştan başa görkeme, aydınlığa dönüşmesi, öyle ki artık ışıklandırılmış değil, ışığın kendisi olması gibi yumuşak bir sıvılaşma içinde ölmüş gibi duyumsuyordum kendimi. Ancak ilahinin sözcüklerini mırıldanacak gücüm kalmıştı. Bak, göğsüm ağzı kapatılmış taze şarap gibi yeni şişeleri patlatıyor. Ve birden parlak bir ışık, ışığın içinde de parıltılı, yumuşak bir ateşle yalımlanan, safran renginde bir biçim gördüm. O görkemli ışık parıltılı ateşin içinde yayıldı. Parıltılı ateş de o ışıltılı biçimin içine yayıldı. Sonra parlak ışıkla parıltılı ateş ışıldayan tüm biçimin içine yayıldılar. Baygın gibi bütünleşmiş olduğum bedenin üstünden düşerken son bir dirim soluğuyla ateşin görkemli bir aydınlıktan, olağanüstü bir güçten ve yakıcı bir ısıdan oluştuğunu ama görkemli aydınlığa aydınlatabilmek, yakıcı ısıya da yakabilmek için sahip olduğunu anladım. Sonra uçurumun ve onun ardından da gelen daha derin uçurumların bilincine vardım. Şimdi titreyen elimle, anlatmakta olduğum günahtan duyduğum dehşetten mi, yoksa anımsadığım olguya duyduğum suçlu özlemden mi bilmem, bu satırları yazarken o anda yaşadığım utanç verici esrikliği betimlemek için birkaç sayfa önce Fraticello Michel'in şehit bedenini yakan ateşi betimlerken kullandığım sözcükleri kullandığımın ayrımına varıyorum. Ruhun buyruğunda olan elimin, birbirinden öylesine farklı olan iki yaşantı için aynı anlatımı yazıya dökmesi de bir rastlantı değil. Çünkü ikisini de, o zaman onları yaşarken de, şimdi bu parşömen üstünde canlandırmaya çalışırken de, aynı biçimde yaşadım belki de. Birbirinden farklı olguların benzer adlarla adlandırılmasını sağlayan gizemli bir us vardır. Bu us sayesinde kutsal nesneler de dünyasal terimlerle adlandırılırlar. Aynı simgelerle Tanrı'ya aslan ya da kaplan diyebiliyoruz. Ölüme yara, sevince yalım, ateşe ölüm, ölüme uçurum, uçuruma yok oluş, yok oluşa kendinden geçme, kendinden geçmeye tutku diyebiliyoruz. Gençken şehit Michel'in beni etkileyen ölüm coşkusunu, niçin Ermiş'in yaşam coşkusunu adlandırmış olduğu sözcüklerle dile getiriyordum. Ama dünyasal zevkin hemen ardından bana kendiliğinden bir ölüm ve yok oluş duygusu gibi gelen, suçlu ve geçici coşkusunu da aynı sözcüklerle adlandırmaktan kendimi alamıyordum. Şimdi birkaç ay arayla ikisi de hem kendinden geçirici hem de acı veren iki yaşantıyı nasıl duyumsadığımı ve o gece manastırda birkaç saat arayla bu yaşantıların birini anımsarken ikincisini duyularımla nasıl duyumsadığımı, sonra da şimdi bu satırları yazarken onları nasıl yeniden yaşadığımı ve bu üç durumda da bu yaşantıları kendi kendime nasıl kutsallığın imgesinde kendini hiçleyen ermiş ruhun bambaşka yaşantısını dile getiren sözcüklerle anlattığımı çözümlemeye çalışacağım. Günaha mı girdim acaba? O zaman mı, şimdi mi? Michel'in ölümü isteyişinde onu yutan yalımları görünce de duydum kendimden geçişte, genç kızla yaşadığım bedensel birleşme isteğinde, bu isteği simgesel olarak dönüştürdüğüm gizemli utançta, daha uzun ve ölümsüz bir yaşam sevgisinin, ölmeye ittiği ermişin sevinç içinde yok olma isteğinde benzer olan neydi? Böylesine iki anlamlı şeyler, böylesine tek anlamlı sözcüklerle dile getirilebilir miydi? Ama öyle görünüyor ki, bilginlerin en büyüklerinin bize öğrettikleri bu. O halde her söyleyiş ne denli açık olursa, gerçeği o denli apaçık bir biçimde gösterir. Birbirine benzemeyen şeyler benzer sözcüklerle açıklanabilir. Ancak gerçek kanıtlanamaz. Ama eğer ateş ve uçurum sevgisi Tanrı sevgisinin üstü kapalı benzetimi ise ölüm sevgisinin ve günah sevgisinin benzetimi olabilir mi? Evet, olabilir. Tıpkı aslan ve yılanın aynı zamanda hem İsa'nın hem de şeytanın benzetimleri olması gibi. Gerçek şu ki doğru yorum ancak pederlerin yetkisine dayanılarak yapılabilir. Bana işkence çektiren durumdaysa boyun eğmeye hazır zihnimin başvuracağı hiçbir yetki yok. Bu yüzden kuşkuyla yanıyorum. Ve bir kez daha ateş imgesi gerçeğin boşluğunu ve beni yok eden yanılgının doluluğunu tanımlamak için araya giriyor. Ruhumda ne oluyor? Ey Tanrı! Kendimi böyle anıların burgacına kaptırmış, sanki yıldızların düzenini ve onların gökyüzündeki devinimlerinin sırasını yönetecekmişim gibi değişik zamanları birbirine karıştırıyorum. Kuşkusuz günahkar ve hasta usumun sınırlarını aşıyorum. Şimdi alçak gönüllülükle üstlendiğim göreve dönelim. O günü içine gömüldüğüm duygu yetikliğini anlatıyordum. İşte o zaman neler anımsadığımı anlattım. Güçsüz kalemim, bu sadık, gerçeğe bağlı tarih yazıcısı bundan öteye geçemiyor. Kızın yanında öyle ne kadar yattım bilmiyorum. Terden nemlenmiş eli usulca bedenime dokunmayı sürdürüyordu. Bir iç kıpırtısı duydum. Erinç değildi bu. Alev söndükten sonra küllerin arasından henüz ölmemiş bir közü andırıyordu. Bu yaşamda seyrek de olsa benimkine benzer bir şeyi yaşama lütfuna ermiş bir insana kutsanmış demekte duraksamazdım diye mırıldandım uykuda gibi. Çabucak da geçse, bir ancık bile olsa, aslında ben de yalnız o zaman yaşamıştım bunu, artık var olmuyormuş gibi kendi kimliğini hiç duymuyormuşum ya da alçalmış, neredeyse yok olmuş gibi bir ölümlü diyorum kendi kendime. Bir ancık ve olabildiğince çabuk, benim duyduklarımı duyabilirse bu çarpık dünyaya kem gözle bakmaya başlayacak, günlük yaşamın kaygılarıyla altüst olacak, ölümün ağırlığını duyacaktır. Bana öğretilen bu değil miydi? Bütün ruhumun bu mutluluk içinde unutma çağrısı. Kuşkusuz. Bunu şimdi anlıyorum. Sonsuz güneşin ışıtmasıydı. Bunun yarattığı sevinç insanı açıyor, genişletiyor, büyütüyor. Artık insanın içinde taşıdığı ağzı açık boşluk öylesine kolayca kapanmaz. Çünkü o sevginin kılıcıyla açılmış bir yaradır. Bu dünyada bundan daha tatlı, aynı zamanda bundan daha korkunç bir şey yoktur. Ama güneşin hakkıdır bu. Yaralı adamı ışınlarıyla delik deşik eder. Tüm yaralar büyür. İnsan açılır, genişler. Damarları bile açılır. Gücü şimdi aldığı buyrukları yerine getirmeye yeterli değildir. Yalnızca istek harekete geçirir onu. Ruh, şimdi dokunmakta olduğu şeyin uçurumuna gömülüp yanar. Yaşamış ve yaşamakta olduğu gerçekliğin, kendi isteğine ve kendi gerçeğine baskın çıktığını görür. İnsan dili tutulmuş, kendi kendinden geçişine tanık olur. Bu anlatılmaz içsel sevinç duygulanımlarına kapılmış, uyuyakaldım. Bir süre sonra gözlerimi açtım. Ay ışığı belki bir bulut yüzünden çok daha güçsüzleşmişti. Elimi yanıma uzattım, kızım bedenine duyumsamadım. Başımı çevirdim. Gitmişti. İsteğimi açığa çıkaran ve susuzluğumu gideren nesnenin yokluğu birden, o isteğin boşluğunun ve susuzluğunun çarpıklığının bilincine vardırdı beni. Her hayvan, cinsel birleşmeden sonra hüzünlüdür. Günah işlediğimin bilincine vardım. Şimdi yıllar sonra, bir yandan hala yaptığım yanlışlıktan ötürü acı acı ağlarken bile, o gece nasıl büyük bir haz duyduğumu unutamıyorum. O iki günahkarın yaşantılarında, kendi içinde doğal olarak iyi ve güzel olan bir şey geçtiğini kabul etmezsem, her şeyi iyilik ve güzellik içinde yaratmış olan Yüce Tanrı'ya haksızlık etmiş olurum. Ama belki de gençliğimdeki her şeyin iyi ve güzel olduğunu bana duyumsatan ilerlemiş yaşımdır. O zaman genç olduğumdan ölümü düşünmüyor, işlediğim günahtan ötürü sıcak sıcak ve içtenlikli gözyaşları döküyordum. Biraz da mutfağın soğuk taşları üstünde uzun süre yatmaktan ve bedenimin uyuşmuş olmasından titreyerek ayağa kalktım. Ateşim varmış gibi ürpererek giyindim. O zaman kızım bir köşeye koyduğu ve kaçarken unuttuğu çıkına gözüm ilişti. Eğilip inceledim. Bir tür paket. Mutfağa aitmiş gibi görünen sarılmış bir bezdi. Açtım. Önce içinde ne olduğunu anlamadım. Hem ışığın azlığından hem de içindekilerin belli bir biçimi olmayışından. Sonra anladım. Gözlerimin önünde kan pıhtıları ve yumuşak, beyazımsı et parçaları arasında ölü ama iç organlarının jelatinimsi yaşamıyla hala çarpan, mor sinirlerle yol yol kocaman bir yürek duruyordu. Gözlerime karanlık bir perde indi, ağzıma ekşi bir salya yükseldi. Bir çığlık attım ve ölü bir beden gibi yere düştüm. 32. ayrımın sonu sayfa 358, devamı 33. ayrımda.